Bu kulağına haklıydı. Böyle davranmak niyet etmişti. Ama Yetigen köye döndüğü günden beri deniz kıyısında işsiz güçsüz oturmak istemediğini, buna cesaret edemediğini söylüyordu. O da haklıydı. Yetigen sağ salim dönüşünü kutlamak, hoş geldin demek için gelen Ukubala'nın akrabaları onları yanlarına çağırdılar. Bizim yanımıza Bozkır'a gelin dediler. Koyun sürüleriyle meşgul olursun. İyileşince de hayvan bakıcılığını meslek edinirsin. O zamana kadar bu işi iyice öğrenmiş olursun zaten. Yetigen onlara teşekkür etti ama davetlerini kabul etmedi. Onlara yük olmak istemiyordu. Karısının akrabaları arasında birkaç gün kalmak, konuk olup ağırlanmak neyse ama sonra hiçbir iş yapmadan orada uzun zaman kalmak gerekecekti ki bunu istemezdi. Böyle bir duruma dayanamazdı. O zaman Ukubala ile şanslarını denemeye karar verdiler. Demir yollarında bir iş arayacaklardı. Yetigen'in yapabileceği bir iş bulmayı umuyorlardı orada. Yol bekçiliği, geçitleri açıp kapamak gibi bir iş. Savaşta sakatlanan birine yardım eder bir iş verirlerdi herhalde. Bu ümitle bahar gelince yola çıktılar. Gençtiler. Onları köye bağlayan pek bir şey kalmamıştı. İlk günler o istasyondan bu istasyona giderek oralarda gecelediler. Ama hiçbir yerde uygun bir iş bulunmuyordu. Hele yatacak yer bulmak çok zordu. Buldukları yerde gecelediler. Ne iş olursa yaparak günü gününe geçimlerini çıkardılar. O günlerde işin çoğunu Ukubala yapıyordu çünkü genç ve sağlıklıydı. Dıştan güçlü bir adam görünen Yedigey yükleme boşaltma işlerini alıyordu ama bu işleri onun yerine daha çok Ukubala yapıyordu. Böylece baharın ortalarında güzel bir gün kendilerini büyük bir demir yolu kavşağı olan Kumbel istasyonunda buldular. Burada bir kömür boşaltma işi almışlardı. Kömür yüklü vagonlar yedek yoldan arka tarafa yanaşıyordu. Platformu fazla işgal etmemek için kömürler burada yere dökülüyor, sonra da el arabasıyla ev kadar yüksek bir yığının üzerine taşınıyor, böylece istasyonun bir yıllık ihtiyacı depo edilmiş oluyordu. Onlar için çok zor bir işti bu. Gün boyu toz içinde, ter içinde kalıyorlardı. Ama ne yapsınlar, yaşamak zorundaydılar. Yedigey kürek el arabasını dolduruyor, Ukubala da onu tahtaların üzerinden iterek yukarı çıkarıyor, sonra tekrar aşağı iniyordu. Bir yük atı gibi el arabasını tepenin yukarısına çıkarıp indirmek kadının yapacağı iş değildi aslında. Çok zordu. Havalar da günden gün ısınıyor, sıcaklar artıyordu. Sıcak hava ve uçuşan kömür tozları Yedigey'i iyice bunaltıyor, başı dönüyor, midesi bulanıyordu. Gün geçtikçe gücünü yitirdiğini iyice anlıyordu artık. Bazen kömürlerin arasına yığılıp kalmak ve bir daha hiç kalkmamak gibi bir düşünce geçiyordu aklından. Onu en çok üzen, umutsuzluğa düşüren karısının acıklı haliydi. Kendi yapması gereken işi toza toprağa bulanarak, kan ter içinde kalarak onun yapmasıydı. Yüzü gözü kapkaraydı kadıncağızın. Yalnız dişleri ve gözünün akı görünüyor ve ter içinde yüzüyordu. Ter ensesinden sırtına, boynundan göğsüne akıyor, kömür tozuyla karışıp çamura dönüşüyordu. Onu böyle görmek yüreğini paramparça ediyordu Yedigey'in. Eski gücü yerinde olsa karısının böyle çalışmasına, bu acıklı duruma düşmesine izin verir miydi hiç? Onu böyle görmektense bu lanet kömürün 10 katını tek başına boşaltıp taşımaya razıydı. Kendi avulları, köyleri, can geldiği terk ederken bir savaş mağlulu olduğu için durumuna uygun bir iş bulmakta güçlük çekmeyeceğini ümit etmişti. Ama bir şeyi unutmuşlardı. Her yer cepheden dönen sakatlarla doluydu. Bunların hepsi hayata uyum sağlayarak geçimini sağlamaya çalışıyordu. Yedigey onlara göre şanslı sayılırdı. Çünkü kolları bacakları yerindeydi çok şükür. Demir yollarında onun gibi iş arayanların çoğu kötürüm, çolak, takma bacaklı ya da koltuk değnekliydi. Tıklım tıklım dolu, pis kokulu istasyon koridorlarında, bekleme salonlarında, o sefil kalabalık arasında geçirdikleri uzun gecelerde, Ukubala kaç defa kocasının elsiz, ayaksız kalmadan, onulmaz bir yara almadan yanında bulunduğu için sessizce Tanrı'ya şükretmişti. Çevreleri kolsuz ayaksız, yara bere içinde, giyimleri lime lime olmuş, ya göremedikleri için birisine tutunan, ya tekerlekli iskemlelerle ilerlemeye çalışan sakatları gördükçe, yemekhaneleri ve büfeleri dolduran sarhoşların bağırmalarını ve ağlayanların sesini duydukça korkmaya, ürpermeye başlamıştı. O insanların her birinin başlarına ne gelecek, sonları ne olacaktı? Onulmazı ondurmak için kim ne yapabilirdi? Şükürler olsun kocasının durumu onulmaz değildi. Eli ayağı yerindeydi. Tanrı'ya şükran borcunu ödemek için en ağır işlerde gece gündüz çalışmaya razıydı. İnsanüstü bir sabır gücü ve cesaretle yorgunluktan mahvolsa da hiç sesini çıkarmıyor, zorluklara istekle katlanıyordu. Fakat Yetigey duruma çok üzülüyordu. Bir şeyler yapması, kendine bir yaşama tarzı, güvenli bir iş bulması gerekiyordu. İstasyondan istasyona, oradan oraya sürüklenip duramazdı. Şu son zamanlarda bir düşünce sık sık takılır olmuştu aklına. Allah'a sığınıp şehre gitsem, orada bir iş bulmaya çalışsam, sonrası Allah kerim, belki uygun bir iş bulabilirim. Ah, sağlığıma bir kavuşsam, beynimi şu lanet sarsıntısı bir geçse, o zaman yılmadan mücadele ederdim diyordu. Şehirde de başlarına her şey gelebilirdi. Ama bakarsın yavaş yavaş alışır, işleri uz gider, şehirli olurlardı. Ama kaderlerinde şehirli olmak yokmuş. Evet, kaderdi bu başlarına gelenler. Başka türlü nasıl açıklanır? Kumber istasyonunda kömür boşaltma işiyle uğraşıp didindikleri bir gün, kömür deposunun bulunduğu avluya deveye binmiş bir kazak geldi. Görünüşe göre iş için gelmişti buraya. Adam devesini köstekleyip otluğa saldıktan sonra çevresine dalgın dalgın bakındı. Koltuğunda boş bir çuval vardı. Yetigeye sokularak, "Kardeş," dedi, "rica etsem şu deveye biraz göz kulak olur musun? Çocukların hayvanları kızdırmak ya da dövmek gibi kötü huyları vardır. Köstenin de çözerler eğlence olsun diye. Ben az sonra dönerim." "Merak etme, bakarım," dedi Yetige. Durmadan terliyordu. Yerdeki kömürü el arabasına doldururken arada bir başını çevirip çocuklar deveyi taşa tutmasınlar diye bakması bir iş değildi. Çocukların hayvanı kızdırmaktan nasıl zevk aldıklarını bilirdi. Bir defa bir deveyi neredeyse kuduracak hale getirdiklerini görmüştü. Taşa tutulan hayvan mırıltılar çıkararak onları kovalamıştı. Çocuklar da bunu istiyorlardı zaten. Ava çıkmış mağara insanları gibi onu çembere almış, bağırışa bağırışa taşla sopayla saldırıp sahibi imdadına yetişinceye kadar deliğe döndürmüşlerdi hayvanı. Aksilik işte, bu defa da yalın ayak, başı kabak bir sürü çocuk bir ayak topunu yuvarlaya yuvarlaya çıka geldi çayıra. Topu ayağına geçiren sanki kaleymiş gibi deveye doğru şut çekmeye başladı. Deve kaçmaya çalışıyor ama köstekli olduğu için kaçamıyor, bağrını ayaklarını isabet alıyordu. En hızlı, en isabetli vuran çocuk sanki bir gol atmış gibi sevinçle bağırıyordu. Yetigeyi bu durumu görünce elindeki küreği havaya kaldırarak bağırdı. "Defolun oradan, rahat bırakın hayvanı yoksa ayaklarınızı kırarım." Çocuklar kaçıştılar. Herhalde onu hayvanın sahibi sanmışlar ya da görünüşünden ürkmüşlerdi. Hele de bir de sarhoşsa korkulurdu doğrusu. Oysa onlar deveyi diledikleri gibi kızdıracaklarını ve bir cezada görmeyeceklerini sanmışlardı. Yetike ise laf olsun diye kaldırmıştı küreği havaya. Yoksa onları kovalayacak halde değildi. Arabaya bir kürek kömür atınca bile canı çıkıyordu zavallının. Bir gün bu kadar güçsüz, bu kadar acıklı ve işe yaramaz bir adam haline geleceğini hiçbir zaman aklına getirmemişti. Durmadan başı dönüyor, midesi bulanıyor, bir yandan da ter bastırıyordu. Kömür tozu kendine kaçıyor, kara çamur gibi göğsünü kaplıyor, soluk almasını güçleştiriyordu. Bunu gören Ukubala küreği onun elinden alıyor, kocası biraz soluk alsın diye kendisi dolduruyordu el arabasını. Sonra da onu itip yığının ta tepesine çıkarıyor, boşaltıyordu. Yetike için karısının sendeliğe sendeliğe arabayı itişini, kanter içinde kalarak bu ağır işi sürdürmesini görmek de dayanılır gibi değildi. Hemen doğruluyor, küreği kaparak yine başlıyordu çalışmaya. Devesini Yetike'ye emanet ederek giden adam az sonra çuvalını doldurmuş ve sırtlayıp gelmişti. Çuvalı deveye yükledi, deveyi yola hazırladı ve sonra ayrılmadan önce birkaç laf etmek için Yedigey'in yanına geldi. Muhabbet hemen koyulaştı. Devenin sahibi çok küçük bir istasyon olan Boranlı'dan gelen Kazangap adında biriydi. Meğer hemşireymişler. Kazangap da Aral kıyısındaki bir avıl, köyden gelmiş. Birbirlerine hemen ısınmaları, kaynaşmaları belki hemşire oluşlarındandı. Bu karşılaşmanın Yedigey ve Ukubala'nın bütün geleceklerini, hayatlarını etkileyeceğini o zaman kim bilebilirdi? Aslında Kazangap onlara sadece kendisiyle birlikte Boranlı istasyonuna gelmelerini ve çalışmak için oraya yerleşmelerini teklif etti. Bazı insanlar vardır, daha ilk karşılaşmada ona ısınır, güven ve sempati duyarsınız. Kazangap da bunlardan biriydi. Gerçekte belirli bir özelliği yoktu, sade bir adamdı. Ama hayat çilesi çekerek olgunlaştığı belliydi. İlk bakışta bir kazaklar gibi bir adamdı. Giyile giyile hiç eskimiş bir ceket, ayağında sepilenmiş keçi derisinden bir pantolon vardı ve bu kıyafeti de deve sırtında yolculuk etmesine pek uygun düşüyordu. Ama giyim kuşamında özen göstermediği de söylenemezdi. Koca kafasında ancak yolculuğa çıktığı zaman giydiği oldukça yeni bir demir yolcu şapkası vardı. Yıllardan beri giydiği deri ayakkabısını eskiyen yerlerinden çirişli iple yamamıştı. Kavuran güneşin ve aralıksız rüzgarların esmerleştirdiği yüzünden ve iri damarlı ellerinden hep ağır işlerde çalışmış bir bozkır adamı olduğu anlaşılıyordu. Ağır işten dolayı omuzları vaktinden önce çökmüştü. Orta boylu bir insan olsa da boynu bir kaz boynu gibi ince, uzun görünüyordu. Gözleri şaşırtıcı, etkileyiciydi. Kahverengi, zeki bakışlı, güleç, sürekli kırptığı için uçları kırışmış parlak gözler. Kazankap o vakitler 40 yaşlarında görünüyordu. Yüz çizgileriyle birlikte kısa bıyığı ve kırçıl top sakalı da onu görmüş geçirmiş olgun bir adam olarak gösteriyordu. Ama insan ona daha çok ölçülü, akıllı konuşmalarından dolayı güven duyuyordu ve onun bu hali Ukubala'da derin bir saygı uyandırmıştı. Adamın her sözü sağduyuya dayanıyor, tam yerine oturuyordu. Şöyle diyordu Kazankap, madem ki durum böyle ve sen kendini hala iyi hissetmiyorsun, sağlığını ne diye tehlikeye atacaksın? Yaptığın işin senin gücünü aştığını görür görmez anladım zaten. Henüz iyileşmiş sayılmazsın, ayakta güçlükle duruyorsun. Açık havada kolay bir işte çalışmalı, bol bol süt içmelisin. Buranlı'da demir yolunda çalışacak adamlara ihtiyaç var. Yeni istasyon şefi ben buraların eskisi olduğum için işe yatkın insanlar bulabileceğimi söyleyip duruyor. Ama nereden bulayım öylelerini? Herkes savaşta, cepheden senin durumunda dönenler de başka yerlerde iş buluyorlar. Tabii bizim orası da pek yaşanacak bir yer sayılmaz. Sarı Özek Bozkır'ın ortasında, ıssız, kurak bir yerde, güç şartlarda yaşıyoruz. Haftada bir tankerle getiriyoruz ihtiyacımız olan suyu. Bazen tankerler de gelmiyor. O zaman suyu uzak kuyulardan tulumlarla kendimiz taşıyoruz. Bu iş için erkenden deve sırtında yola çıkıyor ve ancak geceleyin dönebiliyoruz. Ama yine de istasyondan istasyona sürüklenmektense insanın sarı özeğin bu sapa yerinde kendi evinde olması daha iyi. Başını sokacak bir evciyesin, sürekli bir işin olur. Biz de elimizden gelen yardımı yaparız, işi öğrenirsin. Birkaç hayvan da edinebilirsin. Tabii her şey sana bağlı. İki kişi çalışınca geçiminizi rahatça sağlarsınız. Daha sonra sağlığına kavuşunca isterseniz daha iyi yerlere gidebilirsiniz. İşte Kazankap bunları söylemiş, akıllıca tavsiyelerde bulunmuştu. Yedike iyice düşündükten sonra teklifi kabul etti. Yola çıkmaları için hazırlanmaları uzun sürmedi. Çünkü eşyaları pek azdı. Aynı gün Kazankap'la birlikte Sarı Özek Bozkırı'ndaki Boranlı istasyonuna hareket ettiler. Şanslarını bir de bu şekilde deneseler ne kaybederlerdi? Ama sonradan bunun bir talih, bir kader olduğunu anlayacaklardı. Yedigey Kumdaya'dan Sarı Özek Bozkırı'nı geçerek yaptığı o yolculuğu hayatı boyunca unutmayacaktı. Önce demir yolu boyunca ilerlediler, sonra yavaş yavaş demir yolundan ayrılarak vadileri, tepeleri geçtiler. Kazankap'ın açıklamasına göre böylece kestirmeden gidiyor, en az 12 kilometre kısaltıyormuş yolu. Çünkü demir yolu eskiden bir tuz gölü olan düzün çevresini dolanarak gidiyormuş. Çukur yerlerde tuz ve bataklığa rastlanırmış. İlkbaharda tuzlu toprak yumuşar, geçilmesi zor bir bataklığa dönüşürmüş. Yaz gelince de kalın bir tuz tabakasıyla örtülür, kuruyup kas katı olur, öbür bahara kadar öyle kalırmış. Kazankap vaktiyle burada böyle bir tuz gölü bulunduğunu, buralarda araştırma yapan Yelizarov adında bir jeologdan öğrenmişti. Sonradan onunla Yedigey'de tanışıp dost olacaktı. Çok akıllı bir adamdı Yelizarov. Tabii o zamanlar Yedigey henüz Boran olarak anılmıyordu. Askerden yeni dönmüş, sakat, işsiz, aralı bir kazaktı. Tesadüfen tanıştığı bir demiryolu işçisinin sözüne güvenerek karısıyla birlikte onun ardına düşmüş, o meşhur Boranlı'ya iş bulmak, oraya sığınmak için gidiyordu. Ömrünün sonuna kadar orada kalacağını bilemezdi elbet. Ancak baharda, o da çok kısa bir süre için yeşeren uçsuz bucaksız Sarı Özek Bozkırı'nı görünce Yedigey şaştı kaldı. Aral Denizi'nin çevresinde de bozkır denecek düz ovalar vardı. Mesela Üstyurt yaylası büyük bir düzlüktü. Ama böylesine uzayıp giden ıssız, kıraç bir ovayı ilk defa görüyordu. Yedigey çok sonra anlayacaktı ki ruhunu ancak bu bozkır kadar enginleştirmesini bilenler o düzeye çıkabilirler. Sarı Özek'in sessizliğiyle baş başa kalabilirlerdi. Şüphesiz Sarı Özek uçsuz bucaksız bir bozkırdı. Ama yaşayan insanın düşüncesi onu da kapsayacak güçteydi. Ve Yelizarov da akıllı, bilge bir kişiydi. Her insanın kafasında ancak bulanık bir şekilde bulunan düşünceleri açıklayabiliyor, anlaşılmasını sağlıyordu. Eğer Kazanga devenin yularını tutarak emin adımlarla ilerlemesi, Yedike ile Ukubala'nın bozkırın derinliğine daldıkları zaman kendilerini nasıl hissedeceklerini de kimse bilemezdi. Yedige devenin sırtında eşyaların arasına yerleşmişti. Kadın olduğu için Ukubala'nın bilmesi gerekiyordu ama Kazangap özellikle de Ukubala ısrar etmişlerdi. Bizim sağlığımız yerinde, sen ise gücünü kuvvetini toplamak zorundasın. Bu işlere itiraz edip bizi geciktirme, yolumuz uzun demişlerdi. Deve henüz pek genç ve ağır yük taşımayacak kadar zayıftı. Bir kişinin binip iki kişinin yürüyerek gelmesi bundandı. Eğer Yedike'nin şimdiki karınarı olsa, üçü birden onun sırtına biner ve daha kısa zamanda, rahvan gidişi 3,5-4 saatte varabilirlerdi gidecekleri yere. Oysa onlar Boranlı'ya ancak gecenin geç saatlerinde ulaşabilmişlerdi. Fakat ilk defa gördükleri yerleri seyrede seyrede ve konuşa konuşa gittikleri için vaktin nasıl geçtiğini pek fark etmemişlerdi. Bu yolculuk sırasında Kazangap burada hayatın nasıl geçtiğini, kendisinin bu sarı özel bozkırına bu demir yolu istasyonunda çalışmak için nasıl geldiğini anlatmıştı. Buraya geldiğinde henüz 36 yaşındaymış. Aral'ın kıyısında bulunan Beş Ağaç köyünde doğup büyümüş. Yedigey'in köyücüğün geldiği 30 kilometre uzaklıktaydı o köy. Oradan ayrılalı çok olmuş ve o günden beri de bir defa olsun gidememiş doğup büyüdüğü o köye. Bunun önemli sebepleri varmış tabii. Kazangap'ın babası kulakların tasfiyesi sırasında sürülmüş, gerçekte bir kulak varlıklı toprak ağası olmadığı anlaşılıp serbest bırakılmış ama sürgünden dönerken ölmüş. O da birçokları gibi aşırıların baskısına, haksızlığına uğramış. Bu gerçek anlaşılınca da iş işten geçmiş. Bütün aile, kız ve erkek kardeşleri gözden ırak olmak için köylerini terk etmiş ve her biri bir tarafa dağılıp gitmişler. Birbirlerinden en ufak bir haber alamamışlar. Birer taş olup suya batmışlar sanki. Babalarının tutuklanmasından sonra devrin gemi azıya almış militanları, o zamanlar gencecik olan Kazangap'a baskı yapmaya başlamışlar. Herkesin içinde babasını suçlamasını, onun topluma zararlı bir insan olduğunu ilan etmesini, babalıktan reddetmesini istemişler ondan. Babası gibi sınıf düşmanlarına yeryüzünde hayat hakkı olmadığını, mutlaka yok edilmeleri gerektiğini, kendisini bu yeni siyasi görüşe candan bağlı olduğunu söylemeye zorlamışlar. Kazangap bu utanç verici duruma düşmemek için başını alıp uzak diyarlara gitmiş. Tam 6 yıl Semerkant yakınlarındaki Betpak, Dala'da açlık bozkırında çalışmış. O vakitler oralarda yüzyıllardan beri el değmemiş toprakları pamuk ekimini açıyorlarmış ve bu yüzden işçiye çok ihtiyaç varmış. Orada barakalarda yatıp kalkıyor ve kanal kazıyorlarmış. Kazangap da toprak kazmış, traktör sürmüş, ekip başı olmuş. Çok çalışıp başarı gösterdiği için emek kahramanı diploması da vermişler ona. Evliliği de orada olmuş. Ücret dolgun olduğundan çalışmak için her taraftan insan akın ediyormuş oraya. Bir kara kalpak kızı olan bir kere Hive tarafından gelmiş. Ağabeyinin ailesiyle birlikte Betpak Dala'da çalışmaya başlamış. Onunla karşılaşmak ve evlenmek varmış kaderinde. Evlendikten sonra Kazangap'ın Aral kıyısındaki köyüne, baba ocağına, kendinden olan insanların arasına dönmeye karar vermişler. Ama bu kararı verirken her şeyi inceden inceye hesaplayamamışlar. O arada bir katardan inip öbürüne binerek Maksimkalarla, dipnot, Maksimka, işçi gruplarını taşımak için kullanılan yük katarlarına bu isim verilirdi. Gezip durmuşlar. Bir defasında Kumbel istasyonuna gelmişler ve Kazangap orada yeni gelen hemşerileriyle karşılaşmış. Onlarla konuşup durumu öğrenince de köyüne dönmesine hiç gerek kalmadığını anlamış. Çünkü onun köyünde her şey yine aşırı uçların, o militanların elindeymiş. Gerçi onun elinde Özbekistan'da bakir toprakları ekilişi hazırlarken kazandığı şeref diploması olduğu için kimseden korkusu yokmuş. Ama kendisini güç duruma düşüren, rezil etmek isteyen o insanların yine iş başında olduğunu öğrenince vazgeçmiş dönme kararından. O insanlara hiçbir şey olmamış gibi davranamayacağını, onlarla beraber olamayacağını düşünmüş. Kazangap geçmişten, bütün bu olanlardan söz etmeyi sevmezdi. Ama bunları hiç unutmuyor ve başkalarının unutmasına da pek şaşıyordu. Sarı Öze'ye yerleştikten uzun yıllar sonra geçmişi hiç unutmadığını, biri oğlu Sabitcan'ın tatsız bir konuşması, öteki de Yedige'nin yersiz bir şakası üzerine iki defa hissettirmişti. Sabitcan'ın köye geldiği günlerden birinde oturmuş çay içiyor, sohbet ediyor, şehirde olup bitenleri dinliyorlardı ondan. Söz arasında Sabitcan gülerek kolektifleştirme devrinde Sincan'ı, Doğu Türkistan'ı, kaçan Kazak ve Kırgızların geri gelmeye başladıklarından söz etti. Çinliler komünlerde onları hayata zehir etmişler. Yemeklerini evlerinde kendileri pişirip yemelerine izin vermemişler. Günde üç defa aş evlerinde kaynatılan kazanların önünde büyük küçük sıraya giriyor, tabaklarına ne koyarlarsa onu yiyorlarmış. Öyle güç şartlar altında bırakılmışlar ki şimdi hepsi varını yoğunu bırakıp kaçıyor, kabul edilmeleri içinde Sovyet otoritelerinin elini eteğini öpüyorlarmış. Bunları dinleyen Kazangap'ın suratı ısıldı. Öfkeden dudakları titremeye başladı. Gülünecek ne var bunda diye azarladı oğlunu. Onun tabağacasına sevdiği, okusun, adam olsun diye hiçbir fedakarlıktan çekinmediği oğluna bu tonda konuştuğu hiç görmemişti. Öfkeden kanı beynine çıktığı belliydi ve o kendini güçlükle tutarak ilave etmişti. Onların başına gelen bu felaketle niye alay ediyorsun? Zabitcan itiraz edecek oldu. Alay etmiyorum, olanları söylüyorum sadece. Babası elindeki çay bardağını bir kenara itmiş susuyordu. Onun bu suskunluğu da dayanılır gibi değildi. Sabitcan şaşkın omuz silkerek cevap verdi. Kime darılıp küstüğünü anlamıyorum. Suç kimin? O zamanı o döneme kızıyorsanız geçip gitti. Artık geri gelmez. Devlete mi kızacağız? Buna da hakkımız yok. Bak Sabitcan, ben yalnız bildiğim işe, anladığım işe karışırım. Anlamadığım şeylere asla burnumu sokmam. Senin de bunu anlayacak kadar akıllandığını sanırdım. Ama yanılmışım. İnsan yalnız Allah'a sırt çevirmez, yalnız ona küsemez. Allah ölüm verirse bu hayatının sona ermesi demektir. Çünkü insan doğar ve vakti gelince ölür. Bunun dışında bu dünyada olan her şeyin hesabı sorulur. Kazangap böyle dedikten sonra suratını astı, kimsenin yüzüne bakmadan çıkıp gitti. Kazangap'ı öfkelendiren ikinci olay, yedi gibi Okubala'nın Kumbel'den gelip Boranlı'ya yerleşmelerinden yıllar sonrasına rastlar. Artık çocukları olmuş, büyümüş, Boranlı'ya kök salmışlardı. Bir bahar akşamıydı. Sürüleri avına kapatmış, koyun kuzuların arttığını görüp memnun olmuşlardı. Yedi genç şaka olsun diye Kazangap'a, Kazaki, sen ve ben zengin insanlar, kulakları olduk. Yakında bir kere daha malımızı mülkümüzü alıp bizi sürmesinler sakın dedi. Kazangap Yedigey'e sert sert baktı. Bıyıkları da diken diken oldu. Sözüne dikkat et Yedigey dedi. Şaka yaptım Kazaki. Şakadan anlamaz mısın? Bazı şeyler vardır ki onlarda şaka yapılmaz. Ama Kazaki, neredeyse üzerinden 100 yıl geçti bu olayın. Asıl mesele de bu işte. Zaman ne kadar geçerse geçsin, bazı konularda hiçbir şey değiştirmez. Elinden malını mülkünü, varını yoğunu alsalar bundan ölmezsin. Bunları yine edinebilirsin. Ama senin onurunu kırar, ruhunu öldürürlerse işte buna çare yoktur. İşte o gün Kumbel'den kalkıp Boran istasyonuna giderlerken ileride bu gibi konuşmaların olacağını bilemezlerdi. Bu Boran'la macerasının nasıl sonuçlanacağını, burada ne kadar kalabileceklerini, kök salıp salamayacaklarını, başka yere göç edip etmeyeceklerini, Kazankap'ın onları getirdiği bu yerde koca bir ömür geçireceklerini de bilemezlerdi. Konuşma sırasında Yedigey, Kazangap'a cepheye niçin gitmediğini sordu. Hasta mıydı yoksa? Hayır, hasta değildim. Allah'a şükür sapasağlığım. Askere gitseydim savaşmakta kimseden geri kalmazdım. Mesele bambaşkaydı. Kazangap dedi ki, beş ağaça gitmekten vazgeçip Kumbel'de kalınca nereye gideceklerini bilememişlerdi. Açlık bozkırı şimdi çok uzaklarda kalmıştı. Hem terk edip geldikleri o yere niçin döneceklerdi? Aramda gitmemeye kararlıydılar. İşte o sırada iyi bir insan olan Kumbel istasyon şefi bu karı kocanın tavırlarını beğenmiş, onlarla konuşmuş, nereden gelip nereye gittiklerini, nasıl bir işte çalışmak istediklerini sormuştu. İşte bu şef onları bir yük trenine bindirerek Boranlı istasyonuna gönderdi. Orada yapılacak iş çoktu ve karı koca kendilerine uygun bir iş bulabilirlerdi. Hatta bir de tavsiye mektubu verdi ellerine. Gerçekten de bir iş buldular Boranlı'da. Ama ilk zamanlar çok zor geçti. Açlık bozkırına göre bile daha ağırdı buradaki şartlar. Yine de dişlerini sıkıp dayandılar, sonunda alıştılar. Kazançları azdı, kıt kanaat geçiniyorlardı. Ama sürekli bir işleri ve başlarını sokacak bir ev cezeri vardı. Asıl görevleri yol bakıcılığı da olsa her türlü işi yapmak zorunda kaldılar. Kazangap bir keçiftinin Sarı Özek bozkırındaki Boranlı istasyonunda ilk yılları işte böyleydi. Doğrusunu söylemek gerekirse biraz para biriktirince daha büyük bir istasyona ya da şehre taşınmak istemişlerdi ama o sırada savaş patlak verdiği için bu planlarını gerçekleştiremediler. Savaş çıktıktan sonra Boran istasyonundan gelip geçen trenlerin sayısı birden çoğalmaya başladı. Doğudan batıya yeni askerleri, batıdan doğuya yaralıları taşıyorlardı. Doğudan batıya tahıl, batıdan doğuya yine yaralılar. Boranlı gibi bozkırda yitip gitmiş bir yerde bile hayat çarkı daha hızlı dönmeye başlamıştı. Tren trene ekleniyor, makas açılsın, yeşil ışık yansın diye lokomotifler keskin düdüklerini öttürüyor. Aynı şekilde karşı yönden gelen trenler de trenlerini çığlık gibi öttürmekte onlardan geri kalmıyorlardı. Bu ağır yüke dayanamayan traversler eğilip bükülüyor, raylar zamanından önce aşınıyordu. Yolun bir tarafında onarım biterken hemen öbür tarafında yeni bir onarım işi çıkıyordu karşılarına.